Ayrım 31, Son Tanık Glenn Mead, sayfa 360, 72. kızım.
Gitti mi?
Evet, arabasına binip gitti. Ne zaman? Sabah saat 10 gibi.
Nasıl görünüyordu?
İyiydi sanırım.
Sanır mısın?
İşte belki, sanki.
Belki, sanki, ne biçim cevap bu?
Bilmiyorum Regan, belki de biraz dalgındı. Sence babam ondan hoşlanıyor mu?
Josh büroda bilgisayarın önüne kurulmuş tuşlara basarken, Regan da masasının üzerindeki fatura tomarını elden geçiriyordu. Babanı biliyorsun, duygularını hiç belli etmez. Bence ona sor, yakında eve döner.
Onu Google'da biraz daha aradım.
Josh bilgisayar ekranını çevirerek John Lane'i sahnede piyano çalarken gösteren resimleri işaret etti. Bir de Carla ile birlikte konser salonlarının önünde çekilmiş fotoğrafları vardı.
Bu kocası, biri arabalarını havaya uçurmuş, gazeteler öyle diyor, tuhaf değil mi?
Regan ekranı inceledi, evet biliyorum, ben de gördüm bunları.
Biraz merak ettim de.
Neyi merak ettin? Josh sesini çıkarmadı, Regan çocuğun yüzüne bakarak, bana söylemeyecek misin diye sordu.
Babam eve dönene kadar söylememek istiyordum.
Neyi?
Kızar diye.
Neye kızacak?
Mrs. Carla babamın tabancalarından birini ödünç almak istedi.
Regan elindeki fatura destesini masanın üzerine çarpıp Josh'a döndü. Ne dedin sen?
Benden silah kasasını açmamı istedi.
Neden?
Bir yere gideceğini, gideceği yerin tehlikeli olabileceğini söyledi. Zaten babam ona bunun için nişancılık öğretiyormuş. Babama telefon edip sormak istedim ama beni ona yardım etmeye zorladı. Babama sonra anlatacağını söyledi.
Josh, bütün bunları uydurmuyorsun ya, çünkü uyduruyorsan bil ki hiç komik değil.
Yemin ederim, istersen kasaya gidip bak, oradan bir zigzagur aldı.
Alması için kasayı mı açtın?
Hayır, ama şifreyi senin dolabının üzerinde bulacağını söyledim, çok ısrar etti. Çok önemli olduğunu, o silaha ihtiyacı olduğunu söyledi.
Başka bir şey aldı mı?
Bir susturucu, bir kutu mermi, bir de tabanca temizlik malzemesi.
Aman tanrım.
Babam kızar mı sence?
Bana kalırsa boğazına kadar pisliğe battın dostum.
Öyle deme Regan.
Ya ne diyeyim? İyi yapmışsın. Al sana bir madalya mı diyeyim?
Dışarıdan bir otomobil sesi geldi. Regan pencereden baktı.
İşte sana babanın ne diyeceğini öğrenme fırsatı.
Ronnie kucağında bir koli dolusu büro malzemesiyle içeri girdi. Elindekileri masaya bıraktı. Bir Regan'a bir de Josh'a baktı.
Nasıl oluyor da her ikiniz soyulmuş gibi duruyorsunuz?
Anlatma bana Josh. 73. kızım. Ronnie bungalovun basamaklarını ikişer üçer tırmandı, kapıyı hızla açtı. Carla'nın valizinin yerinde yeller esiyordu ve o da toplanıp temizlenmişti. Havada parfümünden belli belirsiz bir esinti vardı ama genç kadından geriye kalan tek şey de buydu. Regan Ronnie'nin peşinden basamakları çıkıp içeriye girdi.
Saat 10'da mı gitmiş?
Evet, öyle gibi.
Hastanede son gördüğün zaman nasıldı?
Oldukça iyiydi. Sence neden ayrıldı Ronnie?
Karışık bir iş. Cep telefonunu çıkardı, Carla'nın numarasını tuşladı.
Zil sesini duydu, ardından devreye telesekreter girdi.
Ben Ronnie, beni ilk fırsatta ara.
Telefonu kapattı. Tabancayla ne yapacağını anlatmak niyetinde değil misin?
Pek değilim.
Neden?
O da çok karışık, hayatımın öyküsü.
Onu bu sabah gördüğümde söyledim zaten.
Neyi söyledin?
Aptal olmadığımı, bir şeyler olduğunu hissettiğimi, Josh'u düşündüğüm için senin herhangi bir tehlikeye atılmanı istemediğimi. Öyle bir şey yapmayacaksın değil mi Ronnie?
Adam kapıya yöneldi.
Değil mi Ronnie?
Hayır.
Nereye gidiyorsun?
Bana kalırsa otomobili Knoxville'de iade etmesi gerekiyor. Akşama doğru New York'a uçak var. Ona yetişmeyi planlıyor olabilir. Ben yokken burayı idare edebilir misin?
Sence o iyi olacak mı?
Belki aklını başına toplamaya razı edebilirsem.
5 dakika sonra dört çeker gelip durduğunda Regan bürodaydı. Arabadan bir adam indi, parmaklarıyla açık büro kapısına vurdu. Uzun boylu, koyu renk saçlı, yakışıklı. Yüzünde bir yaramaz çocuk tebessümü, dişleri hafif fırlak. Beyzbol kasketi, blue jean pantolon, çizme ve soluk mavi bir gömlek giymişti. Beyzbol kasketinin yan tarafına parlak renkli iki balık yemi takıyordu.
Yanındaki tezgahın üzerinde ahşap bir kaide üzerine yerleştirilmiş sahte bir el bombası duruyordu. El bombasını eline aldı. Kaidenin üzerine şikayet bölümü kazılmıştı. El bombasının pimine takılı kağıtta da bir form doldur yazıyordu.
Komik. Billy Davies kapının pervazına yaslanıp Reagan'a baktı. İşte size güney. Bir sürü deli ama sevimli redneck.
Bu kelimenin pek nazik sayılmadığını sanıyordum.
Yüzlerine karşı söylenmedikçe ya da burnunuza bir tabanca namlusu dayamalarını istemiyorsanız Appalachia Amerikalıları demek daha iyi.
Billy gülümsedi. Buralarda balık var mı?
Buralarda balık hep vardır tatlım. Piranalar gibi saldırırlar.
Ben de burayı bunun için seviyorum. Kapı pervazından uzaklaştı. Gezgin balıkçıların bir gece geçirebilecekleri bir kulübeniz var mı? Bir de kiralık bir balıkçı teknesi.
Tabii.
Reagan ayağa kalkarken Billy Josh'a bakıp göz kırptı. Kasketinin siperliğine dokundu. Selam evlat, internette mi takılıyorsun?
Josh başını salladı. Billy ekrana baktı, resimleri gördü. Kaşlarını kaldırıp parmağıyla fotoğraflara dokundu.
Hey, bu Jen Lane, kemancı, dünyaca ünlü biri. En azından öyleydi. Bir süre önce ölmemiş miydi?
Çaldığı müziğe bayılırdım, özellikle de canlı dinlemeye.
Çalarken dinlediniz mi hiç?
Bir keresinde New York'ta, Carnegie Hall'da.
İyi miydi?
Evet, harikaydı.
Harika, ev gibi.
Ev neresi bayım?
Reagan Billy'nin peşinden bungalovun verandasına çıktı. Bir iki beyzbol kasketini çıkararak kapkara saçlarının ortaya çıkmasını sağladı. Elinin tersiyle alnındaki teri sildi.
New Jersey ama ruhum redneck'tir. Adım Billy Labock. Ben çocukken bizimkiler Roanoke'dan kuzeye taşınmış. Biraz balık yemine ihtiyacım olacak.
Sorun değil, kaç gece?
İki. Balık varsa belki biraz daha fazla. Burada insanın akşam yemek yiyip bira içebileceği bir yer var mı?
Etraf oldukça sıkıcıdır.
Bar yok mu yani?
Ancak birkaç tane. Frog's Rest'i deneyebilirsiniz. Ana yol üzerinde 15 kilometre doğuda. Banjo dersi verilir diye bir levha görürseniz orayı geçtiğinizi anlarsınız.
Bunu hatırlayacağım.
Birası iyi. Kovboy müziğinden rahatsız olmazsanız ortamı da güzeldir. 9:30'da son yemek siparişlerini alırlar.
Hiç gider misiniz?
Tabii, burada akşamları gidilebilecek neredeyse tek yerdir.
Adamın parmağında yüzük olmadığını fark etti. Billy genç kadına baktı, göz göze geldiler. Billy Bob tebessümünü patlattı. Adam aralarında bir elektriklenme olduğunu anladı. Reagan yüzünün kızardığını hissetti.
Gidip size bir tekneyle yem seçelim.
Güneş Billy'nin ensesini kavuruyordu. Kıyıdan 100 metre açıkta teknede oturuyordu. Yanında oturağın üzerinde bir paket Marlboro Light vardı. Çakmağı paketin içine tıkıştırmıştı. Oltayı sallandırmıştı ama vuran falan yoktu. Gerçi balık olup olmadığına da aldırmıyordu. Ona odayı veren kadından iz yoktu. Ama tekerlekli sandalyesiyle rıhtıma yerleşmiş onu izleyen çocuğu görebiliyordu. Billy elindeki video cihazını çalıştırmış, sağdan sola doğru tarıyor, gerektiğinde yaklaştırıp uzaklaştırıyor, marinayı her açıdan çekiyordu. Ayrıntılar önemliydi. Hali hazırda hava haritalarını, yol haritalarını ve su yolları haritalarını elde etmişti. İşini bitirince cihazı kaldırdı. Cep telefonunu aldı, bir numara tuşladı. Cevap veren Arkov'du.
Evet.
Buradayım. Kadının burayla bir ilgisi olduğu kesin. Biraz daha bilgi edinir edinmez seni ararım.
Bu işi hallet, sana güveniyorum. Gerekirse kadın ve çocukla da ilgilen.
Sence şavik bir şey demez mi?
Orasıyla ilgilenme Billy. Sen sadece yapman gerekeni yap.
Tamam.
Şimdi bana öğrendiklerini anlat.
Billy telefonu kapatınca teknede sırtına yaslandı. Bir Marlboro yakar ve dumanı yavaşça içine çekerken marinayı inceledi. Bundan sonra yapacaklarını tasarlamaya çalıştı. 74. Kısım. Shavik bodrumda oturmuş Angel'ın soluklarını dinliyordu. Tümüyle bilinçsiz olduğunu gösteren derin, ağır soluklar. Genç kadının makyajı karmakarışık olmuş, başı bir yana sarkmıştı. Çenesini kavrayıp yüzünü kaldırdı. Angel'ın gözleri kapalı, Arkov'un yumrukladığı yanağı koyu mordu.
''Beni duyuyor musun Angel?''
Cevap yoktu. Yüzünü sarstı, yanaklarını hafifçe vurdu, tepki yoktu.
Aşırı dozda skopolamin yüzünden 2 saat yitirilmiş ama hala bir sonuç alınamamıştı. Yere atılmış şırıngaya öfkeyle bakarken kapı hızla açıldı ve kendinden memnun bir ifadeyle Arkov göründü. Elinde küçük bir şişe vardı.
Oldu.
Şafik işe yarayacağından emin misin diye sordu.
Ne kadar kötü durumda olduğuna bağlı, yine de denemeye değer.
Elindeki şişenin kapağını çevirerek açınca havaya güçlü bir amonyak kokusu yayıldı. Açık şişeyi Angel'ın burnuna tuttu. Genç kadının tepkisi ani oldu. Başı önce arkaya kaykıldı, sonra öne devrildi. Kuru kuru öğürdü, boş midesini kusmaya kalktı. Sümük ve balgamdan başka bir şey çıkmadı. Öğürmesi bitince homurdandı, gözlerini kırpıştırdı. Odaklanmaya uğraşarak karşısındakilere baktı. Arkov sırıtarak şişenin kapağını kapattı.
Canlı cenaze geri gelmişe benziyor.
Ronnie Tyson havaalanının gelen yolcu salonunun karşısındaki Hertz otoparkında bulunan parlak cilalı otomobillerin arasından geçti. Kulübede oturan kadının yanına geldi. Kadının göğsündeki isim kartında adının Peggy olduğu yazıyordu. Şapkasına dokunup gülümsedi. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Eşim Boyle'den sonra bir araba iade etmeye geldi. Beyaz bir Toyota Camry. Çantasını arabada unuttuğunu sanıyor. Gelip almamı istedi.
İşinizin adı neydi?
Carla Lane.
Bir dakika lütfen. Peggy klavyesine dokundu, kaşlarını çattı. Arabayı Hertz'e getirdiğinden emin misiniz?
Neden sordunuz?
Burada Hertz'e kiralık araba getiren hiçbir Lane yok da.
Emin misiniz?
Kesinlikle sakin bir gündü. Beyaz Toyota'da yok.
Anlaşılan eşim bana yalan söylemeye başlamış Peggy.
Havaalanı otoparkına doğru yürürken kalkan bir jetin kükremesini işitti. Şapkasını çıkarıp yandaki yolcu koltuğuna fırlattı ve kamyonete direksiyonun arkasına yerleşti. İçini çekti, parmaklarını saçlarından geçirdi. Tablodaki GPS'e dokunmadı. New Jersey uzun bir yolculuktu, en az 12 saat sürerdi. Genç kadına asla yetişemeyecekti. Cep telefonunu çıkarıp onu bir daha aramaya çalıştı. Yine telesekreterle karşılaştı. Bu kez mesaj bırakmak zahmetine bile katlanmadı. Cep telefonunu koltuğun üzerine bırakıp torpido gözünü açtı. Torpido gözünden Shavik'in Cape May'deki evinin resimlerinin bulunduğu dosyayı aldı. Fotoğrafları yandaki koltuğun üzerine yaydı. Parmaklarıyla direksiyon üzerine tempo tutar, resimleri incelerken zihni hızla çalışıyordu. Torpido gözünün dibinde kendi kişisel savunması için bulundurdu. Kılıflı bir Glock 26 ile yedek şarjör vardı. Tabancayı çıkardı, ona dikkatle baktı ve tekrar kararsızlığın pençesinde kaldı. Bir kez daha kendi kendine aynı soruyu sordu. Josh'a verdiği sözden dönebilir miydi? Daha birkaç saat önce Reagan'a da verdiği sözden. Ve hepsinden önemlisi kendi kendine verdiği sözden. Savaş alanında ve hayatta Carla gibi davranan insanlar görmüştü. Bir yoldaşın ya da bir sevgilinin ölümünün intikamını almak dürtüsüyle hareket ettiklerinde kızıl sisin ardını göremiyorlardı. Onlar için önemli olan tek şey öç almaktı. Kardeşi de hesaba katılınca Carla da bu dürtü daha da derine gidiyordu. Büyük soru, onu nasıl koruyabilirim? Hem Shavik ve onun gibilerden hem de bizzat kendisinden. Orada otururken zamanın akıp geçtiğinin farkındaydı. Alnından elinin üstüne ter damlıyordu. Yeniyle terini sildi, şakaklarına dokununca orada kalbinin atışlarını hissetti. Ne olursa olsun sözünden dönemezdi. Dönemezdi işte. Sonunda Glock'u torpido gözüne geri koydu. Kalkan başka bir jetin şiddetli gümbürtüsünü duydu. Büyük soru geri geldi. Carla'yı kendinden nasıl kurtarmalı? Aslında bunu yapmak için tek çaresi vardı. 75. Kısım Virginia. Carla otoyoldan ayrıldı ve arabayı servis yapılan bir McDonald's'a yanaştı. Sütsüz bir kahve ısmarladıktan sonra otoparka girdi. Motoru susturdu, bacaklarını açmak için arabadan indi ve sıcak kahvesini yudumladı. Yolda neredeyse 9 saat geçirdikten sonra tüm vücudu sızlıyordu. Cep telefonunu çalıştırdı. Ronnie'den cevapsız bir çağrı, bir de geri aramasını isteyen sesli mesajı. Onu gerçekten aramayı, erkeksi sesini işitip rahatlamayı çok istiyordu. Yine de yüreğinin derinliklerinde bunun kendi özel savaşı olduğunun bilincindeydi.
Hayatını onun için tehlikeye atmasını ya da oğluna verdiği sözü tutmamasını beklemek yanlıştı. Oysa New Jersey'ye yaklaştıkça durumun ne kadar umutsuz olduğunu daha iyi anlıyordu. Korku derisinin altında yuvalanmaya başlamıştı. Kendini umutsuzluğun hükmünde kalmış hissetti. Şavik gibi biri onun gibi bir kadın için korkunç bir rakipti. Arkov korumalar ve son model alarm sistemleriyle korunan malikane yapmak istediğinin ne kadar imkansız olacağını gösteriyordu. Buna rağmen bir kararlılık, yüzü öleceği güne kadar peşini bırakmayacak olan, gözü sütümsü o küçük oğlana ne olduğunu öğrenmenin dürtüsünü duyuyordu. Gözlerinin önünde ustura kadar keskin bir anı parlayıverdi. Eteğine yapışan, gitmesini istemeyen, yüzü korkudan buz kesmiş Luca'nın anısı. Onun kendine yapışan küçük kararlı parmaklarını açmaya çalışması, çocukcağız ağlarken onları zorlayıp kurtulması. Yüreği parçalanıyordu. Luca'nın korkusunu, paniğini, yaşadığı dehşeti kendi içinde tazelenir hissetti. Son ve acıklı sözlerini hatırlarken gözlerini yumdu.
''Carla lütfen, Carla lütfen beni bırakma.''
''Senin için döneceğim Luca, söz veriyorum. Carla geri gelecek, sakın korkma.'' Yüreğinin sızısıyla mücadele etti, yaşlı gözlerini açtı. Umutsuzluktan bütün imanını ve güvenini Tanrı'ya, belli belirsiz bir ilahi adalet kavramına dayandırmaya çalıştı. Bu çaba onu rahatlatmadığı gibi içinde sinsi bir canavar misali büyüyen dehşet duygusunu da yatıştırmadı. Ne var ki korkmasına rağmen onu devama zorlayan aynı umutsuz korku oldu. ''Luca'yı bul.'' Arabasına bindi ve sıcak kahvesini fincan yuvasına yerleştirdi. GPS'e göre 250 kilometre daha yolu vardı. Hızını düşürmez ve trafikte gecikmezse Cape May'e 3 saatte varacaktı. Tam zamanında orada olabilirdi. Saat akşamın tam 9'u olmuştu, motoru çalıştırdı.
''Senin için geliyorum Luca, sonunda sana geliyorum.''
''Bana metni göster.'' Arkov görmesi için Angel'ın cep telefonunu Şavik'e uzattı. Saat 13'te Newark. Şavik bir an düşündü, sonra yeniden Angel'ın önüne diz çöktü.
''Konuş benimle Angel, bana nedenini söyle.''
''Neden?''
''Kasayı neden açtın?''
''Defter.''
''İyi ama neden?''
''Annem, kız kardeşim.''
''Ne olmuş onlara?'' Dalgın gözler Şavik'in üzerinde oyalandı, sonra döndü. Arkov'a odaklanmaya çalıştı. Kelimeler yorgun ama öfkeli bir hırıltı gibi çıkıyordu.
''Bu, onları öldürdü.''
''Nerede?''
''Kamp.''
''Ne kampı?''
''Sessizlik.''
''Ne kampı Angel?''
''Merviyak.''
Şavik'in gözleri bileklerinden her birindeki soluk yara izlerine takıldı. Uzun zaman önceki bir intihar teşebbüsünden kaldığını söylediği yaralara. Arkov'la bakıştılar. Arkov ağzını açmaya davranırken Şavik elini kaldırıp onu susturdu. ''Bana Carla Lane'den bahset.'' Angel'ın başı bilyeli bir mafsal gibi arkaya kaykıldı. Hemen sonra yeniden dikildi. Uyuşuk gözlerinin ardında tuhaf düşler, şaşkınlık, hezeyan varmış gibi bilinçsiz bakıyor, sorulan her soruyu yanıtlamaya direnemiyordu. Sırları açığa vurmaya hevesli uysal bir çocuk gibi.
''Onu tanıyor musun? Carla Lane'i tanıyor musun?''
''Evet.''
''Bana ondan bahset Angel. Onunla Newark havaalanında neden buluştun, ne konuştunuz?''
Angel'ın ağzının kenarından birkaç damla salya sızdı. Dudaklarını ayırdı, mırıldandı.
''Bir sürü şey.''
''Açık konuş, neler konuştunuz?''
''Arkov, Şavik.''
''Bizimle ne ilgisi var?''
''Sessizlik.''
''Bizimle ne ilgisi var?''
''Ona verdiğim.''
''Ne verdin?''
''Fotoğraflar.''
''Ne fotoğrafı?''
''Ev, fotoğraflar.''
''Bu evin fotoğrafları.''
''Evet.''
''Carla yalnız mı çalışıyor?''
''Yalnızdı.''
''Yalnız mı çalışıyor diye sordum Angel.''
''Bilmiyorum.''
''Nerede şimdi?''
''Sessizlik.''
''Nerede şimdi Angel? Burada, New Jersey'de mi?''
''Geliyor.''
''Nereye geliyor?''
''Buraya.''
''Anlat bana Angel, her şeyi bilmek istiyorum.''
Ay koskocaman gümüş bir top gibiydi.
Şavik tahta kaldırım üzerinde durmuş, dalgaların çakılları sürüklemesini dinliyordu. Sigarasından bir nefes çekip üfledi. Havaya o basık bodrumdan kurtulmaya ihtiyacı vardı. Angel'ın kaçınılmaz ölümünden kaçmaya. Ölümü öylesine anlamsızdı ki, ama iş kendi elinden çıkmıştı artık. O anın gelmekte olduğunu bilerek gözlerini bodrum penceresine doğru kısarak arkasına baktı. Susturucu takılmış bir silahın belli belirsiz sesini işittiğini, karanlıkta namludan çıkan parıltıyı gördüğünü sandı. İçinde bir duygu. Ne hissediyordu? Hiç. Hiçbir şey hissetmemek onu başından beri rahatsız hissederdi. Yüreğini bulmaya çalıştığı anlar vardı. Uzun zaman önce binlerce hayali, sevgili bir babası ve ruhunda iyilik olan o sıradan çocuk. Ama geri dönüş yolculuğu çok güçtü. Yol çok karanlık, çok ıstıraplıydı. Nedenini bilmeden bir yaz gününü hatırlıyordu. Babasının iş için Belgrad'a giderken oğlunu da yanına aldığı, Novi Sad'a hakim tepelerde, ta Tuna'ya kadar uzanan nefis manzaraya bakarak piknik yaptıkları o günlerden birini. Bunlar annesinin ölümünden sonra kocaman evde iki kişi kaldıkları, annesinin kaybını bütün keskinliğiyle hissettiği yalnızlık günleriydi. Annenin ölümünden aylar sonra bile uyumayıp merdivende onun ayak seslerini beklediği, o ayak seslerini hiç duymadığı zamanlar. O gün Tuna'ya bakarken babası oğlundaki kayıp duygusunu ilk kez derinliğine hissetmiş gibiydi. "Biliyorum, baş başa kaldık ama bunu da aşacağız Mila. Anneni özleyeceğiz ama onun için cesur olacağız. Sen de, ben de. Bizi görmek istediği gibi olacağız." Babası göz kırpmış, kendi üzüntüsünü gizleyerek oğluna sarılmış, saçlarını okşamıştı. Ardından babasının kollarında uyuyakalmıştı. O günün huzurunu ve dinginliğini hala hatırlıyordu. Kalbinde o sükûneti duymayalı ne kadar da uzun zaman olmuştu. Ayak seslerini duyunca anılarını kesti. "Seni üzecek şeyleri ne kadar az düşünürsen o kadar iyi." Arkov göründü, bahçe merdivenlerine aceleyle indi. Yüzünde bir sırıtmayla ferforje kapıdan çıktı. Adımları tahta kaldırımda yankılandı. Ölümden hoşlanıyordu, ötesi yok, öldürmeye bayılıyordu. "Tamam, şimdi cesetten kurtulmaya bakacağız." Uzunca bir sessizlik, yüzü asıktı. Kendi içinde başka kimsenin ulaşamadığı yere dönerken gözlerindeki ışık solmuştu. "Sence bize doğru mu söyledi?" Arkov elinde Angel'ın telefonunu kaldırarak "Kelimesi kelimesine" dedi. "O ilaç insanın yalan söylemesine izin vermez. Haber kaynaklarımızı ara. Fazla belli etmeden herhangi bir sorun belirtisi olup olmadığını öğren. İşin içinde polisin karışmayacağından emin olmak istiyorum. Metni gönderdin mi?" "Senin dediğin gibi. Beni arama ama bu akşam uygun diye yazdım." "Daha cevap gelmedi mi?" Angel'ın telefonu tam o sırada iki kere bipledi. Arkov aydınlanan mavi ekranı inceleyip bir tuşa bastı, yüzü aydınlandı. "Anlaşılan işler yolunda, geliyorum" diye yazıyor. "Ver şunu bana, bir bakayım." Telefonu aldı, mesajı okudu. "Onu bekliyor olacağız."
31. ayrımın sonu. Sayfa 373.